Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahvalcımızdan herkese merhaba. Bugün konuğum avukat Tuğba Torun ile hayatlarına sahip çıkan kadınları konuşacağız. Bu kadınlardan biri de geçtiğimiz günlerde kendisine sabaha kadar işkence eden, bunun yanı sıra cinsel saldırıya ve sistematik şiddete maruz bırakan kocasını öldüren Melek İpek'ti. Aynı zamanda ölümle de tehdit ediliyordu Melek İpek. Sosyal medyada Melek İpek serbest bırakılsın şeklinde kampanyalar başlatıldı. Ancak şu an kendisi cezaevinde. Eğer kendisini korumamış olsaydı biz muhtemelen ve ne yazık ki hayatını kaybetmiş bir kadın hakkında konuşuyor olabilirdik bugün. Peki Melek neden cezaevinde? Meşru müdafaanın hukuki temeli nedir? Türkiye'de nasıl uygulanıyor? Tüm bu soruları ve daha fazlasını avukat Tuğba Torun ile konuşacağız. Hoş geldiniz Tuğba Hanım.
Hoş bulduk.
Şimdi öncelikle şuradan başlamak istiyorum. İstanbul Feminist Kolektif 2015 yılında hayatlarına sahip çıkan kadınlar raporları yayınlıyordu. O raporlarda en dikkat çeken şeylerden bir tanesi de şuydu. Erkekler anlık öfkeyle öldürürken kadınlar bir birikimin sonucunda öldürmek zorunda kalıyorlardı erkekleri. Şimdi bu birikime giden yolu biraz konuşmak istiyorum. Nitekim Melek İpek de öyle, yani yıllardır sistematik şiddete maruz kalan bir kadın. Bu bardağı taşıran son damla da bu birikim konusunda yargı, hukuk, devlet, kolluk kadınları yalnız mı bırakıyor? Yani kadınlar bir yerde öldürmek zorunda mı kalıyorlar?
Yani bir hukukçu olarak elbette ki suçu savunacak değiliz. Yani burada zaten konuştuğumuz şey öldürmekten başka çaresi kalmayan kadınlar. Yani sistematik şiddet varsa bir yerde, orada zincirleme, hani suç var zaten, eziyet suçu var. Bunun sistematik hale gelmiş olması eziyet suçunu da aynı zamanda gündeme getiriyor. Dolayısıyla bir kadının aslında zaman içerisinde sistematik şiddetle birlikte hem psikolojisinin hem de artık o maruz bırakıldığı şiddetin türüne göre fiziken de çökmesi, çökertilmesi anlamına geliyor. Ve bu artık bir hayatta kalma meselesi haline geliyor. O yüzden koyulan isim çok doğru. Ve kanun da aslında meşru müdafaayı her ne kadar anlık olarak tanımlasa da, örneğin Türk Ceza Kanunu 25. maddede geçiyor meşru müdafaa ve şöyle tanımlanıyor: kendisine veya başkasına yönelmiş haksız bir saldırıya karşı o anki durum ve imkanlarla saldırıyla orantılı bir şekilde saldırıyı engellemek için işlenen fiildir diyor. Aslında bir saldırı anında işlenen fiilden bahsediyor ama bir yerde sistematik bir saldırı varsa bunun da meşru müdafaaya artık ve başka yolu kalmadıysa kadının, bunun da meşru müdafaaya girebileceğini söylüyoruz. Örneğin Melek İpek konusunda artık oradan çıkmak için başka bir yolu olmadığını görüyoruz vakaya. Hani baktığımızda yine elbette bir hukukçu olarak dosyalara bakmadan dışarıdan fikir yürütmenin, yani infaz etmenin elbette bir şeyi yok, doğru bir yanı yok. Ama bu tür vakalarda da kadın hareketinin desteklenmesi, şiddete yönelik çözüm arama noktasında bu meşru müdafaa niteliğindeki, hani bu ihtimali içeren vakaları da konuşmak ve bu anlamda ele almak, gündeme getirmek zorundayız da. Yani şeyi sürekli soruyorlar bize. Yani siz işte dosyayı incelemeden nasıl, atıyorum, sosyal medya üzerinden böyle bir tepki veriyorsunuz diyorlar. Ama bence önemlidir bu tür vakaları savunmak, konuşmak, anlamaya çalışmak. Çünkü kadınlar bu sistematik şiddet neticesinde öyle bir noktaya gelebiliyorlar ki artık son çıkış noktaları o olabiliyor, ki bunun bir sürü örneği var zaten.
Şeyi şimdi net bir şekilde sormak istiyorum. Türkiye hukukunda, Türkiye yargısında meşru müdafaa, kadın ya da erkek fark etmez, bir hak mıdır? Türkiye'nin bağlı olduğu, altına imza attığı işte uluslararası anlaşmalarda bunun yeri nedir? Yani bir bütün olarak hukuk sistemini ele alacak olursak, meşru müdafaanın esasları nelerdir?
Meşru müdafaa aslında yaşam hakkına ilişkin bir savunma hali. Yani yaşam hakkı hep bütün sözleşmelerde ve yine yerel yasalarda birinci sırada yer alan temel hakkımızdır. Siz yaşam hakkınızı baki tuttuğunuz müddetçe diğer durumlar, suçlar ve da ya da cezalar gündeme gelir. Ama o yüzden de deriz hep hani yaşam hakkına yöneltilmiş cezalandırma yöntemlerinin de aslında insan haklarına aykırı olduğunu. Fakat burada bir cezalandırma yok. Burada birinin yaşam hakkına yönelmiş bir fiili savuşturma var. Ve bundan başka hani öyle bir fiil gerçekleştiriyor ki saldırı karşısında biri onun yaşam hakkına kastediyor. Örneğin boğazını sıkıyor ve bunu öyle bir kuvvette yapıyor ki öldürecek. Ve o noktada onu savuşturmak için eğer işte başına eline geçen bir şeyle vurmak ya da hani gibi o sırada savuşturmak için ne gerekiyorsa ama yasa diyor ki orantılı bir fiil olmak zorunda. Yaptığı anda o artık zaten kendisini yaşam hakkını nefes almasını savunmak için yaptığı bir fiil haline geliyor. Bu noktada beraat gündeme geliyor. Eğer karşı saldırıyı aşan bir eylem söz konusuysa orada ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin kararda verebiliyor yargı. Yargıtay kararlarına göre böyle bir hüküm de var. Ama tabii ki şundan bahsetmiyoruz. Biri geldi size bir tokat attı. Yani ne bileyim hani öldürme kastıyla değil. Fiziksel şiddete yöneldi ama öldürme kastı yok. Tabii bunun da araştırılması lazım ama hani basit bir eylemden bahsediyoruz. Siz de gittiniz onu bıçakladınız falan. Yani tabii ki burada işte ceza verilmesine yer olmadığına. Yani burada bir meşru müdafaa yok. Çünkü sizi öldürmeye yönelik bir saldırı söz konusu değil. O yüzden orada muhakkak işte o ikisi arasındaki iki fiil, etki ve tepki arasındaki dengenin gözetilmesi ve kasta bakılması gerekiyor. Şimdi yaşanan durumlar da bu zaten. Yani kadınların maruz bırakıldığı şiddet hani öyle bir artık mesela Melek İpek vakasında hani öyle bir şiddet ki gördük biz bunu fotoğraflardan görmekle bile anlıyoruz ki öldüresiye bir şiddet söz konusu ve işkence işte yurttaş yurttaşa uyguladığında eziyet oluyor onun adı. Ve orada bir eziyet söz konusu çıkamıyor dışarı. Başka yolu yok. Yani ölecek yani kadın hani bu şekilde ölmeye kastedilmişçesine şiddete maruz bırakılmış. O sırada elbette ki o da yaşam hakkını koruyor. Bu hukuk tarafından korunan bir müdahaledir. Dediğim gibi beraat verilir ama yine yaşam hakkınıza yönelik bir saldırı varsa ama fiil orantı yani o orantılılığı biraz geçmişse buna yönelik vakalar da var. Yine kadına yönelik şiddette gündeme gelmiş vakalar var. Orada da ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin hatta geçenlerde yine bir feminist avukat arkadaşımızla konuşmuştuk. Yasemin Çakal vakasından bahsetti.
Evet.
Orada evet onu anlattı. Orada mesela aslında şeyin savuşun yani meşru müdafaa yönteminin orantıyı biraz aştığını bu sebeple de Yargıtay'ın ceza yani Yargıtay'ın değil mahkemenin ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin karar verdiğinden bahsetti. Fakat mesela Nevin Yıldırım vakasında
Evet.
bu olmadı. Yani Nevin Yıldırım vakasında indirim dahi uygulanmadı. Yani onu belki yine konuşacağız. Erkeklere uygulanan o indirim kadına uygulanmadı yani. Maalesef. Orada da bir sistematik şiddet vardı. Sistematik cinsel saldırı vardı. Ve Nevin planlayıp gitmişti. Yani çünkü artık dayanamıyordu ve gitmişti. Orada şey tartışılıyor tabii ki. Hani bir kafa kesme eylemi de var orada. Yani o tartışılan bir nokta tabii ki. Ama sistematik şiddetin insanı mesela Çilem Doğan'da. Çilem Doğan'da çünkü şöyle bir durum var. Kadının yaşam hakkını savunmak için başka bir yolu olmayabiliyor. Yani saldırıyı düşünün. büyük bir fiziksel şiddet var, güç var uygulanan. Ve sizin bir kadın bedeniyle karşılık vermeniz, onu savuşturmanız mümkün değil. Tek yolu var bunun yani. Hani artık çünkü tecavüzle, şiddetle, öldüresiye, fiziksel şiddetle yaşamanızın bir yolu da kalmamış. Ve mecburen hani yine olacak, bugün yine aynı şeyi yaşayacağım düşüncesiyle yastığınızın altına bir bıçak koyabiliyorsunuz ve bu şiddeti ancak bu şekilde saf dışı bırakabiliyorsunuz. Bunların hepsinin, o sistematik şiddetin ve kadını ne hale getirdiğinin, o bitiş, yani artık yaşamdan soyutlanıyorsunuz, insanlarla iletişim kuramayacak bir noktaya geliyorsunuz mental, psikolojik olarak. Yani bu aslında ölümle eşdeğer. Hani öldürmedi diye, yani o sırada sizi, onun da olabilir zaten, öyle bir tehlike de var. Yani bugün en ağır cinsel saldırıyı uyguluyor olabilir bu zamana kadar. Bundan sonraki kısımda artık hani öyle bir noktaya doğru gidişat vardır ki hani ölecektir zaten yani. Orada işte artık bir isyan ve kendini kurtarma. Kilitleniyor bu insana. Bir şeyi düşünün. En son Maltepe'de bir hocamız.
Ben tam onu söyleyecektim. Onu not aldım. Onu şuradan doğru söyleyecektim. Yani madem oraya geldi mesele. Aslında Melek İpek'le karşılaştırdığımızda iki kadın da alıkonulmuş. Bir evde bağlanmış. İşte çıkmasına izin verilmemiş ve şiddet uygulanmış. Herkes taziye mesajları yayınladı Aylin Hoca için. Devlet erkanı dahil. Ama Aylin Hoca orada öz savunmasını yapıp meşru müdafaa hakkını kullanmış olsaydı şu an cezaevinde olacaktı. Yani bu nasıl bir çelişki?
Tabii yani düşünsenize, 2 gün boyunca o evde zaten tutuluyor, bir yere de gönderilmiyor. Savuşturmasının, yani yani bir de orada bir tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme girişimi söz konusu. Yani o eve de o niyetle gidiyor zaten. Oradan çıkmanızın tek yolu o kişiyi öldürmek olabilir bazen. Bu hasta gelen kişiye karşı meşru müdafaa hakkınızı kullanmak meşru müdafaa haktır diyelim burada da. Haktır yani, hakkınızdır. Yani Melek İpek'te de yine aynı şey söz konusu. Ve birçok kadın aslında buna maruz kalıyor. Bizim haberimiz yok. Ancak öldürüldüklerinde haberimiz olabiliyor. Yani zaten işte eziyete maruz bırakılıyormuş, sistematik şiddetmiş ve hani öldürüldüklerinde haberimiz oluyor. Dolayısıyla orada bence hani şey demiyorum tabii ki, suça yönelten, işte insan öldürmeye teşvik eden bir hukuki uygulamadan bahsetmiyoruz burada. Ama bazen işte yaşadığınız şey öyle bir noktaya kalıp gelir ki hani hep şey demeyi biliyorlar yani. İşte kadınlarla erkekler eşit değildir. Aman canım, nasıl eşit olabilirler ki 100 metreyi aynı şekilde koşabilirler mi demeyi biliyorlar. O noktada işte o eşit fizikken eşit olmamanın, eşit güçte olmamanın bazen dediğim gibi yolu yastığın altına bıçak koymak olabiliyor. Çilem Doğan vakasında olduğu gibi işte başka çareniz kalmayabiliyor. Çünkü Çilem biliyorsunuz hani seks işçiliğine de işte zorlanıyordu vesaire gibi. Orada hiç kimsenin hiç kimseye bunu yapmaya, zorla yaptırmaya hakkı yok. Eğer böyle bir hak görüyorsa biri kendisinde, böyle bir girişimde, kişinin kendisini savunması da elbette haktır. Ama tabii ki burada şunu muhakkak söyleyelim. Yani böyle bir sistematik şiddete maruz kalıyorsanız, öncelikle hani oradan ya o kişinin sizden uzaklaşmasını sağlamak, işte 6.284 sayılı kanuna göre bir uzaklaştırma kararı almak, bütün uzaklaştırma yollarını yasal anlamda denemek, ya da ne bileyim mesela işte kişinin silahı vardır, silahına el koydurmak, en kötü sizin o evden uzaklaşmanız mümkünse uzaklaşmanız, savcılığa suç duyurusunda bulunmanız, ya da gerekirse işte etraftan, çevreden yardım istemeniz. Yani bunları deneyip artık son noktada hani kaçışınızın olmadığı yerde tabii ki başka çareniz kalmayabilir. Ama öncelikle bütün haklarınızı kullanmanız asıl olandır. Yani yasal haklarınızı kullanmanız asıl olandır ve adım adım bunların hepsini yapmak gerekir. Yapmak gerekir. Yani elbette ki siz tamam hani bir saldırı anında işte o kişiyi savuşturmaktan başka çareniz olmayabilir ama riskli. Yani işte yargı Nevin Yıldırım dosyasında olduğu gibi sizi ömür boyu hapse de mahkum edebilir. Yani orada bir yani senin oradan uzaklaşma şansın var diye görebilir. Bunu gördüğünde yani kendinizi de riske atmamak, işte o hapis cezasını da maruz bırakmamak adına bütün yöntemleri elinizden geldiğince deneyip hani hiçbir yolunuz kalmadığında başvurabileceğiniz tek çare ise o kişiden kurtulabilirsiniz, yani kendinizi savunabilirsiniz tabii ki.
Ya o kadar ama böyle nasıl diyeyim? O kadar saniyelik şeylerden
Evet.
bahsediyoruz ki yani çok böyle nasıl bir taraftan çok da soyut gibi, bir taraftan tam hayatın ortasında çok içinde şeyler. Mesela siz anlattığınız işte o meşru müdafaanın sınırı nerede başlıyor, nerede bitiyor? Ama biz işte kadın hareketleri diyor ki işte eril yargı. Bu yargı bu kadar erilken sınırın bu kadar işte net olmaması, işte orantılı güç, orantısız güç meselesinde hala işte kadının beyanı esas mıdır değil midir tartışmaları devam ederken bir kadının işte şiddete ya da gece boyunca işkenceye maruz kaldığını nasıl kanıtlayabilecek? Sanki böyle birilerinin insafına bırakılacak bir şeymiş gibi. Hani bize evet yasa meşru müdafaayı hak olarak görüyor olabilir. Böyle yazıyor olabilir ama uygulamadaki pratiği dediğiniz gibi böyle şeyi de
Yani değil.
düşünmek gerekiyor. Hani acaba cezası alır mıyım mı? Her şeyi herhalde düşünmek gerekiyor. Bambaşka.
Zaten düşünüyor da kadın, düşünmez olur mu? Bu kadının beyanı esastır ilkesindeki gibi. Hangi kadın? Ya, elbette ki kanunları, boşlukları kötüye kullananlar, dolananlar
Tabii.
var. Kadının beyanı esastır ilkesini de olumsuz hani iftira atan da vardır, olur. Ama hiçbir kadın zaten Yargıtay kararı, Yargıtay içtihadıdır bu ilke. Orada diyor ki yargıda zaten hiçbir kadın diyor durup dururken kendini böyle bir yükün altına sokmaz zaten diyor. Yani sokmayacağı kabul edilir diyor. Diyelim ki soktu, iftira attı orada. Diyor ki etrafındaki bütün diğer olaylarla birlikte değerlendirilir. Çelişki var mı beyanıyla olanlar arasında ya da diğer beyanlar arasında. Hayatın olağan akışına uygun mu, aykırı mı? Bunlara diyor bakılır. Yani kadının beyanı esastır ilkesinin bile belirli koşullar ve şartlara dahilinde değerlendiriliyor zaten.
Tabii.
Burada da meşru müdafaa durumunda bütün koşullara bakılıyor işte. Orada başka bir şey yapabilir miydi, kaçabilir miydi, kaçma şansı var mıydı? Yani bununla başa çıkabilecek bir şans var mıydı? Ya ama öyle bir an geliyor ki öleceksiniz yani. Düşünün, Emine Bulut'u düşünün. Adam gelmiş bıçağıyla, çocuk orada. Ondan sonra öldürecek, üstünüze yürüyor. Ne yapacaksınız? Yani yanınızda, sağınızda hani bir silah varsa kullanırsınız. Yoksa yani bir şeyle vurursunuz, fiziksel olarak itmeye çalışırsınız. Ha, öyle bir itersiniz ki kafasını bir yere çarpar, ölür. Hani bu da mesela hani şeydir zaten yani meşru müdafaa.
Ki ne yazık ki o videoyu izlerken hepimiz keşke bir güçle itseydi de kafasını bir yere çarpsaydı o adam dedik yani.
Ama mesela şeyi düşünün, bir yere kilitlendiniz, günlerdir eziyet yani işkence çekiyorsunuz, öldüresiye dövüyor sizi, cinsel saldırı uyguluyor ya da işte gasp ediyor aynı zamanda falan. Düşünün, ya her yer kilitli, çıkacak yeriniz yok ama bir yol var işte, yani kurtulmak, öleceksiniz yani, tek bir yolu var bir şekilde. O adamı öldürmekten başka çareniz olmadığı noktada işte bu bir meşru savunmadır. Ben bunu açıkça söyleyebilirim. Çünkü hani o nokta artık hani kadın şunu göze alıyor orada. Yani gerekirse cezaevinde yatarım. Yani çünkü öleceğim. Ondan sonra hani bunu yapan insan yaşayacağına ve ben öleceğime tam tersi olsun. Ve hani bunu göze aldığı nokta zaten bu. Hangi kadın durup dururken, hangi insan daha doğrusu,
Evet.
Ne bileyim hani kasıtlı suç kısmını planlama ve tasarlama, yani kasten insan öldürme kısmını bir kenara koyuyorum. Ya hangi insan zaten öyle bir niyeti olmayan, suç işleme potansiyeli taşımayan bir kişi keyfen zaten böyle bir şey, hani kaçma şansı varken öldürür ki? Ha, şey olabilir tabii ki de, öyle bir yani öfke, şiddete uğruyordur. Kaçma kurtulma şansı vardır. Ama çok öfkelidir. İntikam da almak istiyordur. Tutar öldürür. Yani orada işte meşru müdafaa olmuyor. Yani zaten. Hani bu işte tamamen durumun özelliği, içinde bulunduğu durum kişinin. Bunlara bakılarak değerlendirilecek bir şey. Ama dediğim gibi yani burada biraz yargı... Ya yargının da şöyle bir şeyi var. Onu muhakkak değinmek lazım. Az evvel dediğim gibi erkeklere biliyorsunuz iyi hal ve haksız tahrik indirimleri uygulanıyor. Yani kadın kravat da takamıyor yani hani. O erkeklere çok sıradan seri şekilde uygulanan iyi hal indirimi bu vakalarda kadına, bakın burada bile hani eril yargı dedik ki, cinsiyetçi yargının cinsiyetçi tutumu söz konusu olabiliyor.
Evet.
Yani burada zaten meşru müdafaya karar vermese bile kadın bu şekilde tekrar cinsiyetçi bir tavra maruz bırakılabiliyor bir defa yargı tarafından. Hayatta bulunduğumuz konumlar erkeklerle eşit değil. Dolayısıyla bir erkeğin meşru müdafasıyla kadının meşru müdafası aynı şartlarda da değerlendirilemez. Karşılığın verdiği, uyguladığı güç bakımından, işte o orantılılık diyoruz ya. Bunun da yine tabii ki dikkate alınması lazım. Ama çok güzel yargı kararları da var bu anlamda. İşte çok güzel emsaller de var. Bunları ya artırmak önemli. Kadınların şiddetle mücadelesi ya da devlet olarak yani topyekun şiddetle mücadelemiz bakımından elbette önemli. Yani bu tek başına bir yani sıradan sade bir meşru müdafaa eylemi olmuyor artık burada. İşin içinde bir kadına yönelik şiddet giriyor ve bu anlamda toplumsal bir konu artık, tıpkı opus kararında, bütün sözleşmelerde ve devamında olduğu gibi kadına yönelik şiddet neticesinde uygulanan meşru müdafaa kadına yönelik şiddetle mücadele dahilinde, çerçevesinde ele alınmalı ve incelenmelidir.
Peki Melek İpek davası nasıl nasıl süreci nasıl işlemeli veya nasıl işleyecek? Mesela biz bu bahsettiğiniz her şeyi ele alacak olursak, hem kadınlar olarak, işte hem aktivistler olarak, gazeteciler ve hukukçular olarak bu dava sürecinde ne olursa itiraz etmemiz gerekiyor. Bir dakika yargı sen ne yapıyorsun diyeceğimiz nokta neresi? Ya da işte ne olursa da nasıl bir ceza verilirse ya da verilmezse, alt sınırdan artık neyse ya da beraat çıkarsa, aksi ne olursa bizim hani ne oluyor dememiz gerekiyor yani bu süreçte.
Şimdi Melek İpek davasının hani o vakanın meydana geliş şartlarını ancak işte okuduğumuz kadarıyla biliyoruz. Ben en detayını bilmiyorum ama görünüş itibariyle baktığımızda bu bir evet kilitlenmiş, eziyet ve aşırı şiddete her bakımdan maruz bırakılmış bir kadın söz konusu. Başka yolu yok hani bunu zaten söylüyor ve orada artık bir meşru müdafaanın ana hatlarıyla gündeme geldiğini görüyoruz. Tutuklu yargılanıyor. Tutukluluk illa hani duruşmayla değil, zaten ara ara soruşturma sırasında da incelenebilen bir durum ve adli kontrol şartıyla evet hani bir yere belki hani kaçma tehlikesini vesaire önlemek için ki o da onun da şartları var neyse, ama diyelim ki en kötü ihtimalden bahsediyorum. Adli kontrol şartları çerçevesinde bu kişinin görünüş itibariyle hani baktığınızda meşru müdafaa olduğuna karni oluyorsanız hakim olarak tutuksuz yargılanmasına onay verebilirsiniz tabii ki. Çünkü bu kadının eğer işte beraat verilecekse, meşru müdafaa hakkını kullanmışsa, tutuklu kaldığı günler de onun için işte bilmem kaçıncı travma, ortada çocuğu var belki vesaire falan. Bunu da yaşatmamak adına. Çünkü tutukluluk çok çok kuvvetli bir tedbir. Hukuksal, ya bir insan yaşamı için aslında. Bizim burada bizi rahatsız eden kısım ne aslında? Hani Musa Orhan'ın dışarıda olması, işte Aleyna Çakır'ın bir numaralı şüphelisi olarak bulunduğu. Hani Ümitcan Uygun'un dışarı ki başka bir
kendisi uyuşturucudan gözaltına alınırken.
Çok ağır yani, hakikaten aklımızda dalga geçiliyor gibi bir durum söz konusu. Onların dışarıda olup da bu kadınların içeride olması, işte Kadir Şeker vakasını sürekli konuştuk. Gibi yani kamu vicdanını rahatsız eden kısım bu. Yani o zaman hani onları bıraktıysanız bunları da bırakın oluyor, ya da bunları tutuyorsanız onları da tutun o zaman gibi, bir en azından en kaba haliyle bunu talep ediyor insanlar, toplum sizden. Burada siz yargı olarak bu dengeyi koruyamadığınızda bu kamunun vicdanını rahat ettiremiyorsunuz. Ve adalete olan inancı sarsıyorsunuz. İnsanlar da diyor ki ya mesela cinsel şiddete ya, kanıtı olmayan ama cinsel şiddete maruz bırakılmış bir kadın diyor ki ya bunu yapan yargı benim olayıma zaten bakmaz deyip şikayetten
Tabii.
vazgeçiyor mesela. Yani ya da suç potansiyeli taşıyan suçlu diyor ki ya nasıl olsa bak işte bu geziliyor dışarıda. Zaten de İstanbul Sözleşmesi'nden de çekilmeye çalışıyorlar. Zaten de o da gece dışarıda dolaşmasaydı evime gelmeseydi diyor mesela. Evine gelen kadını tutuyor camdan aşağıya atıyor. Sonra da diyor ki
Balkondan düştü.
öldü. İntihar etti. Yani siz insanları aslında suçu çoğaltıyorsunuz. Bu ne demek? Cezasızlık algısını yaymak demek yani. Ama yani işte meşru müdafaa bakımından değerlendirdiğinizde ya bariz yani de fotoğraflarla gözümüzün önünde. Ve bir de korumamışsınız bu kadını mesela.
Evet.
Yani belki de kadın size başvurdu, belki de başvurmak istedi, başvuramadı yani. Belki de işte sırf bu sebeplerden Melek İpek de korktu başvurmaya
Yani
yani.
Ayşe Tuğba Ünsal 23 defa başvurdu. Geçen gün basına yansıdı. Herhangi bir devlet görevlilerinin herhangi bir ihmali yoktur dendi. 23
Evet.
kez başvurdu yani.
Tabii Emine Bulut aynı şekilde. Emine Bulut'u neden sürekli söylüyorum? Hepimizde toplumsal travma yaratmış
Kesinlikle.
görüntülere şahit olduk. Ve Emine Bulut vakasında en azından dedik ki, ya tamam hepimizde travma yarattı. Biz vahşet görüntülerin normalde görülmemesi gerektiğini savunuruz ama bari en azından devlet bir şey yapar. Hani bu farkındalık uyandırdı diye düşündük ama olmadı. Hatta Emine Bulut karakola sığınmıştı. Ölmeden önce 4 tane polis onu geri gönderdi yarım saat sonra dışarı. Korumadı Melek İpek'i. O
Emine
adam da
Bulut.
gitti Emine Bulut'un, ay pardon Emine Bulut'un, Emine Bulut'un boğazını kesti çocuğunun gözüne. Yani ve o polisler hakkında soruşturma izni vermedi valilik. Cezasız kaldı. Yani bugün hiçbir polis ki işte yaşıyoruz bunu, şiddete uğrayan kadın gidiyor koruma kararı istiyor. Adam diyor ki ya şimdi ben o adamı evden çıkaramam. Zaten al diyor bu 50 lirayı git diyor otelde kal. Yaşadık bunu daha bir ay önce. Ondan sonra şimdi sen polise bu işi onun aslında sorumluluğu olduğunu anlatamazsan ki bunu ancak yaptırımla anlatabilirsin. Yani yapıyorsa yapıyor zaten. Yapmıyorsa ne yapacaksın? Sorumluluğunu yerine getirmediği için cezalandıracaksın. Sen bunu da yapmıyorsun. Ne bekliyoruz biz o zaman? Adli makamlar görevini yerine getirmiyor. Ona kolluk kuvvetleri yerine getirmiyor. İdari makamlar zaten ulaşabilirsen yani sığınma evlerine bile bugün
Kimse yok.
ulaşamıyoruz.
Evet.
Ondan sonra falan filan hal böyleyken ya umutsuz bir konuşma da yapmak istemiyorum. Yani tamam çok yol kat ettik de bir yandan ama
Ya da sıvadan çıkacağız hep birlikte.
ya evet hani şimdi tabii ki de biz haklarımızı önce kullanacağız, yolunu deneyeceğiz ama işte bu olumsuzlukları bu kadar yani rastlantının ötesinde yaşıyoruz. Hani bunlar böyle aman bir iki kişinin de aradan kaçan sorumsuzlukları falan değil yani. Baya baya bir cesaretlendirme, bir sistematik yerleşme söz konusu. O yüzden bunları aşmamız gerekiyor. Bunun mesajını da başta siyasiler olmak üzere kitlelere hitap eden herkes hem sözleriyle hem davranışlarıyla bütüncül olarak vermeli artı yasalarda, yargıda bu anlamda zaten yasaları uygulamalıdır etkin şekilde.
Evet, umarım emsal kararları konuşuruz. Melek İpek dava sürecini takip edeceğiz hep birlikte ve emsal bir karar çıkar umarım.
Evet yani Melek İpek konusunda da şimdi mesela aslında hep ne diyoruz işte tutuksuz yargıla. Yani muhakkak orada mesela avukatlar vesaire tarafından da daha detaylı bir bilgilendirme olur, olacaktır. Ondan sonra tabii ki orada işte kamu vicdanını rahatsız eden bir şey var ama tutuklu yargılayacaksanız eğer işte o vakaya beraat verilmediğinde artık insanlar ne olacak? Ölecek de olsa
Susacak.
öldürmeyin deyip kendi yaşam hakkını bile savunamadığı bir noktaya gelecek. Yani bunu hiçbir insan evladını yaşatamazsınız. Yaşatmamanız gerekir bu duyguyu, bu güvencesizlik duygusunu, bu unutuldum, atıldım bir kenara öleceğim yani. Hani hiçbir insanın bunu yaşamaması gerekir. Hele ki bir suçu olmayan bir kadın yani sadece kadın olduğu için uğranan bir şiddet. Yargı üzerinde baskı yapmak, yani baskı yapmaktan kastım. Bakın kadın hareketi olarak, toplum olarak biz buradayız, konuyu takip ediyoruz demek zorunda kalmak acı. Yani ya da gidip o mahkeme salonlarında zapt tutmak zorunda kalmak, sosyal medyada kampanya. Yani şimdi sonra da diyorlar ki sosyal medya
Mahkemesi
faşisti, sosyal medya
kurmayın.
adaleti. Ya sosyal medya adaleti diye bir şey yoktur zaten. Adalet mahkemede tesis edilir bir hukuk devletinde. Ama siz eğer buna mahkum etmişseniz insanları, orada suçu yine yönetenlerin kendinde araması gerekiyor. Bu sistematik bir problemdir. Bu bir ataerki problemidir. Ve bunu çözmeyen, ki çözümler hazır, bütün sözleşmelerimizle, yasalarımızla, uygulamalarla, bunu çözmeyen devlettir yani o noktada suçlusu. Bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları söylüyor zaten. Sizi cezaya çarptırmış zamanında, yani çarptırmakta da yani. O
Evet.
yüzden hani oradan ders çıkarıp yolunuza devam etmeniz gerekirken bir de kazanılmış hakları geri almaya çalışıyorsunuz falan. O yüzden bunlara direnmekle uğraşmak acı. Yani dünya böyle çok acayip lüks kalacak bizim, bize göre konuları tartışırken. Biz burada işte halen
Nasıl
meşru
hayatta kalabilirim?
noktasında
Evet.
mücadele veriyoruz. Yani tabii konuşacak çok şey var. Umarım daha güzel konuları konuşuruz.
Evet.
2021 de geldi. Yani hadi 2020'ler attık üstümüzden.
Evet,
2021'de
umarım.
birazcık daha iyi bir şeylerle karşılaşalım istiyoruz hakikaten artık.
Evet, kesinlikle umarım dediğim gibi yani emsal bir karar çıkar da onu konuşuruz. Belki Melek İpek yanımızda olur, hep beraber konuşuruz. Ve
Evet,
yani
umarım,
birbirimizin
umarım,
yaralarını
umarım
sararız.
takip edeceğiz.
Tamam, çok teşekkür ediyorum.
Ben
Tekrar
teşekkür ederim.
görüşürüz zaten. Hoşça
Rica
kalın, ağzınıza sağlık.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.